Ayrım 36, Brandenburg, Glenmead, sayfa 427, 36. kısım. Werner Bargel, Berlin'in Dahlem bölgesinde Auf dem Grat ve Klei Alle caddelerinin köşesindeki binadaki bürosunda karşısındaki koltuğu Joseph Volkmann'a gösterdi. Kendisi de masasının ardındaki yerine geçti. 42 yaşındaki Bargel şimdiye kadar Berlin'deki Eyalet Anayasayı Koruma Bürosu ya da LFV olarak da tanınan Landesamt für Verfassungsschutz'un müdür yardımcılığına yükselmiş en genç kişiydi. LFV'nin görevleri İngiliz MI5'inkileri andırır. Her iki kuruluş da güvenliği tehdit eden teröristler, aşırı örgütler ve casus şebekeleri hakkında bilgi toplamakla yükümlüdür. Landesamt ya da eyalet kuruluşunun tek farkı bu görevi genel anlamda veya ülke çapında değil sadece bağlı olduğu eyalet sınırları içinde yapıyor olmasıdır. Çünkü MI5'in tersine Alman haber alma kuruluşları çok daha bölgesel, çok daha bürokratiktir. LFV'nin büroları 19 eyalet örgütüne ya da Landesamt'a bölünmüştür. Her Landesamt ait olduğu eyalet sınırları içinde faaliyet gösterir. Yine de bütün bölgesel kuruluşlar Köln'deki Bundesamt für Verfassungsschutz ya da Federal Anayasayı Koruma Örgütü'nün şemsiyesi altında toplanırlar. Her Landesamt kendi içinde özerk olmakla birlikte Köln'deki genel merkeze bağlı olarak çalışmak zorundadır. Berlin'in Dahlem bölgesindeki bej renkli Landesamt binası yoldan geçenlerin dikkatini çekmeyecek özellikle olsa da bu binada çalışan 100 kişi Berlin eyaletine karşı tasarlanan ya da yürütülen terör, aşırı uç ve casusluk faaliyetleri hakkında yaşamsal önemde bilgiler toplar, geçmişte böylesi faaliyetlerden herhangi birine katılmış olanlar hakkında ayrıntılı dosyalar tutar. Düzenli bir parka bakan bu uzun ama pek yüksek olmayan bina Berlinlilerce pek tanınmaz. Tıpkı iki kapı ötede yer alan Sia'nın Berlin istasyonu gibi. Almanya'daki bütün Landesamtlar gibi bu kuruluşun da müdürü ya da başkanı siyasal bir seçimdir. Her seçimden sonra değişebilir. Ancak müdür yardımcısı olan kişi hemen her zaman deneyimli bir haber almacıdır. Kuruluşun günlük işlerinden sorumlu olan da odur. Uzun boylu, zayıf, çocuk yüzlü, gözlüklü Werner Bargel, üst düzey bir haber almacıdan çok, uluslararası bir kuruluşun genç muhasebecisine benzer. Joe, seni Berlin'e hangi rüzgar attı? Masanın üzerinden Folkman'a bakıp gülümsedi. Son görüşmemizden bu yana 2 yıl geçti. Bence 3'e yakın. Öyleyse anlat, benden ne istiyorsun? Beynine ihtiyacım var Werner, senden bir yardım istemeye geldim. Bargel kaşlarını kaldırdı. Üzerinde çalıştığım bu konu doğrudan benim arkadaşlarımı mı ilgilendiriyor? Bunu daha bilemiyorum. Nasıl bir bilgi arıyorsun? Son zamanlarda aşırı uçların başınıza daha çok dert olduklarını söyleyebilir misin? Werner Bargel koltuğuna yaslandı, ellerini ensesinde kenetledi. Ekonomide durgunluk yaşandığında sağ ya da sol aşırılarda bir hareketlilik göze çarpar. Bunu sen de bilirsin Joe. Köln'de hazırlanan aylık ve yıllık raporlarımızı alıyor musun?
Tabii.
Yanlış hatırlamıyorsan bu ayki rapor bir artış yüzdesinden söz ediyor. Sağcılardan ne haber? Yeni bir oluşum gözleniyor mu?
1-2 tane var ama henüz uykumuzu kaçıracak önemde değil. Ama eskiler son zamanda çok daha faal, genellikle aynı şeyler. Geçen ay Hoyerswerda'da sağcıların 3 gün boyunca işgal ettiği bir göçmen merkezini sonunda boşaltmayı başardık. 2 sokak satıcısı bir hafta sonra Leipzig'de bıçaklandı. Essen'de bir Türk çocuğu 2. kat penceresinden atıldı, aynı gün öldü. Devam edebilirim. Ama bütün bunlar sana sözünü ettiğim raporlarda var.
Sizinkiler endişelenmiyor mu? Bargel belli belirsiz gülümsedi.
Böyle şeyler bizi hep endişelendirir Joe. Böyle faaliyetleri kontrol altında tutmak isteriz. Ama her ülkede denetimden kurtulan küçük bir grup vardır, öyle değil mi?
Ya göçmenlerin aşırı grupları?
Ne olmuş?
Cevap vermiyorlar mı?
Kime?
Sağcılara, neonazilere.
Bargel omuz silkti. Sağcıların saldırılarından sonra tepki veren bazı örgütlü çeteler var ama küçük ölçekte Joe. Çoğu saldırgan olmaktan çok savunma amaçlı gruplar. Folkman pencereden dışarıya baktı. Aşağıda parke taş döşeli küçük bir avlu, avluda da 10-12 araba vardı. Gözlerini çevirdiğinde Bargel'in kendisine baktığını gördü. Ziyaretinin amacı bu mu Joe? Bütün bu sorduklarının cevabını sana gönderilen raporlarda da bulabilirdin.
Bir iyilik yapmanı istiyorum Werner.
Nasıl bir iyilik? Aşağı yukarı bir ay önce Dieter Winter adlı biri Berlin'de vurularak öldürüldü. Olayı hatırlıyor musun?
Bargel kaşlarını çattı, bir süre düşündü.
Hayvanat bahçesi istasyonundaki olay mı?
İşte o.
Peki. Winter hakkında bir dosya tutup tutmadığınızı öğrenmek istiyorum. Onun hakkındaki BP dosyasını gördüm ama içinde dişe dokunacak bir şey yoktu.
Bargel güldü.
Bizimle aynı derinlikleri iskandil etmiyorlar da ondan. Buna baktırırım. Başka?
Yarın Münih'e gidiyorum. Winter'in orada bir adresi var ama BP kayıtlarında rastlamadım. Senden Münih'teki Landesamt yetkilileriyle temasa geçmeni istiyorum. Eğer nerede olduğunu biliyorlarsa Winter'in evine bir göz atmam iyi olacak.
Bir de Lothar Kesser diye biri var. Bavyera'da bir yerden. 4 yıl kadar önce Münih Üniversitesi bilgisayar bölümünden mezun olmuş. Onun hakkında da bir dosya varsa görmek isterdim. Tabii bir de fotoğrafını.
Münih'te vardır. Bunun sorun olacağını sanmıyorum. Eğer Münih'teki Landesamt ya da herhangi birinde bir dosya varsa 1-2 dakika içinde alırız. Winter sağcı bir grupla mı ilişki içindeydi?
Bulmaya çalıştığım da bu. Hayvanat bahçesi istasyonu cinayetinde kullanılan tabanca bir yıl önce Hamburg'da bir İngiliz iş adamının öldürülmesinde de kullanılmış. Ferguson'un ilgilenmesinin nedeni de bu.
Ya Kesser dediğin o adam?
Folkman tereddüt etti. Bu aşamada sadece oltamı sallandırmakla yetiniyorum Werner. Aralarında en ufak bir bağ bile olmayabilir.
Aşırı göçmen gruplarından birinin Winter'i temizlemiş olabileceğini mi düşünüyorsun?
Folkman başını sallayıp gülümsedi.
Sen benden çok öndesin Werner, gerçekten bilmiyorum.
Ama eğer bizim ilgilenmemiz gerekecek bir şeyle karşılaşırsan bize bilgi verirsin değil mi?
Tabii.
Sana aynı zamanda geçen ayın raporunun bir kopyasını da gönderirim. Bir de gelecek ay çıkacak olanın müsveddesini.
Bargel ayağa kalktı.
Çok teşekkür ederim Werner.
Bu gece Berlin'de misin?
Schweizerhof'ta.
Eğer senin için bir sakıncası yoksa sekreterinden bu akşam bizim için Le Boubou'da bir masa ayırtmasını isteyebilirim.
Neden olmasın? Eski günlerden konuşuruz.
Kurfürstendamm üzerindeki restoran neredeyse boş, servis her zamanki gibi kusursuzdu. Bargel gelirken Folkman'ın istediği dosyaları ve raporları da getirmişti. Yemek boyunca bu konuya girmediler. Bargel sadece Münih'te Landesamt'tan birinin Folkman'ı karşılayıp Winter'in bilinen son adresine götüreceğini, Münih'teki adamın ona isteyeceği bilgileri vereceğini söylemekle yetindi. Berlin'deki eski günlerinden bahsederek neredeyse 2 saat geçirdiler. Yemekten sonra Bargel oteline kadar Folkman'a eşlik etti. Kurfürstendamm'dan Budapester Strasse'ye doğru yürürlerken ''Bugünlerde Ivan Molke'yi hiç görüyor musun Joe?'' diye sordu Bargel.
Folkman başını salladı. ''Bildiğim kadarıyla Münih'te.''
Bargel onayladı. ''Erken emeklilik için başvurdu. Güney'e gittiğine göre onu bir aramak istemez misin? Sen gitmeden onun telefonunu bildiririm.''
''Tabii, neden olmasın?''
''Bir zamanlar oldukça yakındınız.''
''Oldukça.''
Sana kişisel bir soru sorabilir miyim Joe?
Tabii.
Sen ve Ivan, Felder'e ne yaptınız?
Biliyorsun sanıyordum.
Bargel'in başını salladığını görünce, onu Grünewald'a götürdük dedi Volkman.
Hep merak etmiştim, o pezevenk bunu çoktan hak etmişti.
Volkman'a bakıp, o günlerde boktan bir şeydi dedi ama birinin yapması da şarttı. Sizinkiler hala kirli işleri yaptıracak adam buluyorlar mı?
Öldürmek mi demek istiyorsun?
Evet. İmkansız Joe. O günlerde karşımızda Stasi ve KGB vardı. Bu işlere bakan grup duvarın yıkılmasından sonra dağıtıldı.
Emin misin?
Eminim. Bunu sana Molke de anlatır.
Bargel gülümsedi.
Bugünlerde yeni doğmuş bebekler kadar masumuz.
Folkman önce tereddüt etti, sonra savcılarla karşılaştıklarında sizin askerler ya da polis tarafsız mıdır?
Bargel omuz silkti. Siyaset yapmazlar, en azından öyle olması gerekir. Ama kişisel olarak ne düşündükleri, bu tamamen başka bir şey. Ama aralarında faşistlere yakınlık duyanlar olduğundan eminim. Yakınlıkları işlerini etkilemediği sürece bu konuda yapacak fazla bir şey yok. Akıllı gözler dikkatle Folkman'a döndü. Bunu neden sordun Joe? Sağcı saldırılarının sayısı her geçen gün artıyor ama sizinkilerin onlar karşısında fazla başarılı olduklarını söylemek zor. Bu zor bir iş, sen de biliyorsun Joe, dedi Bargel. Bir yandan bütün aşırı uçları yok edin diyenler var ama bunu yapmaya kalkıştığın an romantik liberaller ayaklanır. İnsanları toplama kamplarına doldurduğumuzu, bir polis devleti olmaya başladığımızı bağırırlar. Biz Almanlar için bu oldukça duyarlı bir konu. Bargel başını salladı. Bunun basit bir çözümü yok. Sağcı gruplardan bazılarını izlemeye aldık, faaliyetlerini durdurduk. Tabii kökünden değil ama bunu öğrenmek için gazetelere göz atmak gerekiyor. Bu tip insanların önemli bir desteği var mı? Sağcıların, neonazilerin mi demek istiyorsun? Evet. Belirli bir destek alıyorlar tabii ama aşırı görüşlerinin Almanların çoğunluğuna çekici gelmediğini unutmamak lazım. Ne gibi sayılardan söz ediyoruz? Almanya'da mı? Tutucu bir görüşle 60 bin diyelim. Militan? Militan ya da militanlaşma eğiliminde. Daha yumuşak taraftarlarını da istiyorsan verdiğim sayıyı 3 ile çarpman gerekir. Bu çok önemli bir sayı Werner. Akıllı gözler Folkman'a döndü. Senin asıl merak ettiğin bir daha olabilir mi? Nazi partisi gibi bir parti Almanya'da yeniden iktidara gelebilir mi? Bana sormak istediğim bu değil mi Joe? Tarih bilgim doğruysa Hitler 1923'te Birohane baskınını gerçekleştirdiğinde Nazi partisinin 5000 taraftarı vardı. Daha sonra şansölye olmayı aklına koyduğunda Nazi partisinin üye sayısı çeyrek milyondan azdı. Bargel başını şiddetle salladı. Bir daha olamaz Joe. Siyasal ya da yasal olarak olamaz. Anayasada yazılı, sen de biliyorsun. Siyasal hayat sadece anayasaya uygun olan partileri kabul ediyor. Geçmişte komünistler ile neonazilerin yasaklanmalarının nedeni de bu. Bir de %5'lik ülke barajı var. Basit bir anlatımla seçimde ülke çapında %5 oy toplamayan bir parti meclise giremiyor. Bu da aşırılarla bağımsızların meclise girmelerini engelliyor. Ama bütün bunlardan da önemlisi insanlar akıllandı. Almanya bir daha Nazi partisi benzeri bir harekete izin veremez. Tabii fanatik neonaziler hala bir sorun. Alman sokaklarında bir neonazi gösteri yap bulmaya görsün. Bütün dünya gazeteleri Almanya'da 4. Reich'ın gelmekte olduğunu yazan manşetler atıyor. Ama burada bu grupların hiç de öyle sanıldığı gibi önemli bir desteği yok. Onları destekleyenlerin çoğu da hasta ya da uyumsuz kişiler. Sorumlu Almanlar değil. Göçmenleri döven, Yahudi mezarlarının üstüne pisleyen, dazlak zorbalar örgütlü değil, marjinal kaldılar. Örgütlenmeyi başaranlar da küçük ölçekte kalmaya mahkum. Onları da denetim altında tutuyoruz. Folkman Bargel'e baktı. Ama bazı benzerlikler var Werner. Sokak çatışmaları, Yahudilerin yerine bu kez göçmenlerin saldırıya uğramaları, tüm yabancıların kovulması istekleri, Nazilerin iktidara gelmesinden önce karşılaştığınız toplumsal ve ekonomik güçlüklerin hemen hepsi. Bargel onayladı. Tabii istediğin her iki durum arasında paralellikler bulabilirsin. Ama iktidarda bir Nazi partisi var mı? Joe, bu imkansız. Almanlar buna izin vermezler. 1933'te izin verdiklerini söyleyebilirsin. Ama o zaman başkaydı. Koşullar benzerlikler gösterebilir, bazı açılardan aynı da olabilir. Ama arada büyük bir fark var. Kaldı ki biz Almanlar hemen hemen her gün gazetelerde, televizyonlarda, sinemalarda adımıza işlenen cinayetleri yeniden hatırlıyoruz. Aramızdan büyük bir çoğunluk da bu cinayetleri yinelemek taraflısı değil. Başını kararlılıkla salladı. Yeni bir Nazi partisinin Almanya'da iktidara gelmesi mi Joe? Bunun gerçekleşmesi için Alman halkına bir oldu bitti olarak yutturulması lazım. Böyle bir şeyi aklıma bile getirmiyorum. Bazı sorunlarımız olduğunu, hatta bazı sorunlarımızın da giderek ciddileştiğini kabul ediyorum. Ama bu sorunu halledeceğiz, inan. Nasıl? Konrad Weber'i hiç duydun mu?
Şansölye yardımcısı mı? Tabii. Aynı zamanda federal güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanı. İyi bir adamdır Joe. Sert, tutucu ama sorumlu. Weber bugüne kadar en aşırı gruplardan bazılarını yasa dışı ilan etti bile. Son zamanlarda da aşırı faaliyetlerin amaçları konusunda sesini yükseltmeye başladı. Bu faaliyetlerin kabul edilemez olduklarını ileri sürüyor. Laf aramızda bu insanları iyice frenleyebilmek için yasada bazı değişiklikler yapmak niyetinde olduğunu biliyorum.
Ne yapacak?
Barger gülümsedi. Bilseydim bile sana söylemezdim Joe. Ama İçişleri Bakanlığındaki kulaklarım Weber'in kırbacını bu kez oldukça sert kullanacağını ve sorunu kökünden halledeceğini söylüyor.
Bu ne zaman olacak?
Barger yine gülümsedi. Weber'in çalışma arkadaşları bu konuda özel bir kabine toplantısı düzenlemek istediğini söyledi. Yakında ama ne zaman olacağını da bilemiyorum.
Otele varmışlardı. Barger içinde raporlarla dosyaların bulunduğu kalın bir zarf uzattı.
Bunları işi bittiğinde yakacaksın değil mi?
Tabii.
Folkman'ın elini sıktı. Başka bir şeye ihtiyacın olursa beni ara.
Teşekkürler Werner.
Barger gitmeye davranırken Folkman'ın koluna dokundu. Akıllı gözlerini karşısındakinin yüzüne dikti.
Unutma Joe dedi. Beni ilgilendiren bir şeyle karşılaşırsan haber vereceksin.
Raporları Schweitzerhof'taki odasında okudu. Winter'in dosyasında bilmediği çok az şey vardı. Baden-Baden yakınlarındaki bir Katolik yetimhanede büyüdüğü ama annesiyle babası hakkında bilgi yoktu. Geçmişine bakıldığında Winter'in kelimenin klasik anlamıyla bir katılımcı olduğunu anlamak kolaydı. Kendini bir davayla bütünleşmek zorunda gören yalnız biri. 3 yıl öncesine dayanan bir raporda da Winter'in Leipzig'te düzenlenen ve 2 polisin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan sağcı bir gösteriye katıldığı belirtiliyordu. Ama bu gibi gruplarla ilişkisini gösteren başka bir kanıta rastlayamadı. Kessler'in dosyası da çok az bilgi içeren bir not gibiydi. Dökülmeye yüz tutan açık renk saçlı, çıkık elmacık kemikli, yakışıklı genç bir adamın portre fotoğrafı. Winter'de aynı yıl Münih Üniversitesi'ni bitirmiş, adı belirtilmeyen bir Alman araştırma kuruluşunda 1 yıllık bir anlaşmayla programcı olarak çalışmış. Daha sonra da Nürnberg'deki ticari bir bankaya geçmişti. Folkman adı belirtilmeyen araştırma kuruluşunun askeri olduğunu düşündü. Kessler'in herhangi bir sağcı partiye üye olduğu konusunda tek bir satır yoktu. Adres olarak da Münih'in Schwabing bölgesi veriliyordu. Şimdiki işi de belirtilmemişti. Folkman Kessler daha önce askeri araştırmada çalıştığı için dosyasının gizli olduğunu, bu nedenle de bir bilgi notuyla yetinildiğini düşündü. Werner Barger'in sözünü ettiği aylık raporlar sağcıların neden olduğu saldırı ve karışıklıklarda %18'lik bir artıştan söz ediyor, ay sonunda çıkacak olan raporun ilk şeklinde yükselişin devam ettiğini, bir ay önceye oranla %3 olduğunu, ancak bu yükselişin mevsimlik işsizlik nedeniyle anlaşılır olduğunu belirtiyordu. Raporda birçok saldırı ve olaydan tek tek söz ediliyordu. Bunların arasında aşırı sağcıların bundan 4 gün önce Hamburg'da bir apartmana saldırıp 2 Türk'ü ağır yaralamaları da vardı. Leipzig'de de neonaziler Asyalı 2 göçmene saldırıp bıçaklamıştı. 2 başka olayda da göçmen çeteleri tanınmış sağcılara saldırmıştı. Rostock'ta bir Yunanlı neonazilerin uğrak yeri olan bir bara Molotov kokteyli atmış, Hamburg'da da bir grup Asyalı kentin barlar bölgesi olan San Pauli'yi araca kesmeye çalışan bir sağcı çeteye saldırmıştı. Rapor gelecek aylarda da buna benzer saldırıların beklendiğini, biri Regensburg'da, öteki de Polonya sınırı yakınında Cottbus'ta 2 yeni sağcı grup oluştuğunu belirterek sona eriyordu. Folkman dosya ve raporları okuduktan sonra zarfa yerleştirdi. Minibardan kendine bir viski koydu, kapıyı açıp soğuk balkona çıktı. Şu anda Erika'nın ne yaptığını düşündü. Karanlık hayvanat bahçesinin sade görüntüsü üzerine düşerken Brandenburg kapısının sarı ışıklarla aydınlandığını, yaldızlı zafer sütununun tepesindeki kanatlı heykelin çok uzaklardan bile seçildiğini gördü. Duvarın yıkıldığı gece bütün dünya ajanslarının yaydığı görüntüleri hatırladı. Mutlu kalabalıkların federal Alman bayrakları sallamasını, gençlerin ani bir milliyetçi tutkuya kapılıp Brandenburg kapısının tepesine tırmanmalarını, Charlottenburg'daki dairesinde otururken televizyon ekranında gördüğü insanların yüzündeki neşe ve enerjiyi, Deutschland über alles'i söyleyen binlerce insanı yeniden düşündü. Bir ülkenin karakterinin 50 yılda bu kadar değişebilmesinden kuşku duydu. Hayvanat bahçesindeki aslanın kükremesi onu daldığı düşten uyandırdı. Balkon kapısını kapatırken uzakta yan yana duran Brandenburg kapısına ve Reichstag'a, sarı ışıkların aydınlattığı sütunlara, granit cephelere son bir kez baktı. Perdeyi çekip soyundu, yatağına girdi. Münih buz gibiydi. Landesamt'ın görevlendirdiği adam arabasını Winter'in Heidhausen'daki evinin önünde durdurduğunda saat 10'a geliyordu. Winter'in dairesi modern görünümlü binanın ikinci katındaydı. Adam kapıyı açtıktan sonra anahtarları Folkman'a uzattı. İşini bitirene kadar aşağıda arabasında bekleyeceğini söyledi. Küçük daire küf ve toz kokuyordu. Tavandan sarkan ipeksi ağlarda kalabalık bir örümcek topluluğu yaşıyor gibiydi. Daire 3 odadan banyo, yatak odası, mutfak oluşuyordu. Yatağın yanında düzenli bir şekilde üst üste yerleştirilmiş plaklar, yazı masasının üzerinde de bir stereo tesisatı görülüyordu. Plakların büyük çoğunluğu Alman halk şarkıları ve üflemeli çalgılar orkestralarına aitti. Küçücük mutfak leş gibiydi. Musluğun içinde 3 boş Bushmills viski şişesi, 2 kutu Hollanda birası vardı. Bir elektrikli ızgara, lavaboda kirli tabak çanak, raflarda da konserve et kutuları. Köşedeki plastik çöp kovası boşaltılmıştı. Ama mutfağa hala çürümüş yiyecek kokusu hakimdi. Bütün mutfak ince bir yağ tabakasıyla örtülüydü. Winter'ın burada harika yemekler pişirmeye uğraşmadığı belli oluyordu. Yatağın üzerindeki 2 raf kitap doluydu. Folkman yatağın dağınıklığından polisin evi sıkıca aradığını anladı. Kitapların arasında Sprenger'in eserlerinden birçoğu vardı. Folkman Winter gibi Alman tarihi öğrencilerinin çoğunun kullandığı Zentner baskısı kavgamın kullanılmış bir nüshasının dışındaki kitapların ucuz gerilim romanları olduğunu gördü. Raflarda fotoğraf, kitaplarda not yoktu. Hava alanından buraya gelirken şoför Folkman'a evi arama emrini aldıklarında geç kaldıklarını anladıklarını söylemişti. Anlaşılan birileri eve polisten önce gelmiş, Winter'in eşyalarından büyük bir bölümünü götürmüş, yazı masasının çekmecelerini boşaltmıştı. Evi boşaltanın işinin uzmanı olduğu belliydi. Polis parmak izi almakla uğraşmamıştı bile. Folkman kapıyı yeniden kilitleyerek soğuk sokağa çıkması ve arabadaki şoförün yanına gitmesi yarım saat sürdü. Hochstrasse'deki Penta Oteli'nde bir oda ayırtmıştı. Şoför onu otelin önünde indirince doğru odasına çıktı. Bargel'in Ivan Molke'nin numarası diye verdiği telefonu aradı. Telefonu açan kadın Molke'nin kız kardeşi olduğunu, ağabeyinin bir iş için Viyana'ya gittiğini, öğleden sonra döneceğini söyledi. Kadına teşekkür etti, akşam üzeri yeniden arayacağını söyleyerek telefonu kapattı. 15 dakika sonra duşunu almış, bavulunu açmış, Hochstrasse'deki Hertz bürosuna telefon ederek bir araba kiralamıştı. 36. Ayrımın sonu. Sayfa 440.